Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te Çarşamba akşamının şarjındayız. Trafik saatindeyiz. Atalar Hocam burada, Begüm burada, Bilgehan Başkanımız yok. Bugün şahane bir konumuz var. Serhan Hocam burada. Atalar Hocam tanıtacak kendisini. Çünkü kendisi mütevazi bir insan.
Şimdi mi tanıtayım
az
sonra?
Az sonra tanıtacaksın. Şahane bir yayın yapacağız. Enerjimiz yerinde. Sallaya sallaya girdim yayına. Sallama enerjisi iyidir hocam. Sallama
evet,
enerjisi
yüksek
yaratıcı.
Yüksek girdim, bizde bayağı bir.
Yaratıcı bir şeydir. Yükseliyoruz biz de. Zaten dünden de yükseğiz. Milli takımımız da biliyorsun Dünya Kupası'na gitti hocam.
Nefis oldu. Biraz evet, stresli geçti.
Şahane bir şarj başlıyor. Enerjilerinizi yukarı çıkartacağız. Fenomen Türk'te kalalım o zaman.
Murat Özsoy'la Şarj.
Serhan Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Çok karizmatik bir konuğumuz var şu an. Keşke radyoların görüntüsü olsa da. Şu adamı Harry Potter'da bir karaktere mi benzetiyorum acaba?
Vallahi öyle öyle dedikleri yaş, de.
Dumbledore'u yaşlandıkça Dumbledore'a çekebilirsin.
Sen böyle bir saç sakal.
Öyle bir sihirbazçı var. Şu an gençsin ama bir noktadan sonra bence bilge bir şahsiyete dönüşeceğini düşünüyorum. Atalar Hocam konuğumuzu tanıtmak ister misin? Pek çok yönü olan.
Gece hayatından DJ'lik.
Atalar Hocam'ın gece hayatı.
Evet, çok eskiden, evet, çok eskilerden. Evet.
Arif Susam
çok falan. Eski arkadaşlarımdan.
Evet.
Sektör arkadaşım diyeyim. Ünlü DJ'lerdendir kendisi.
Evet, aynı zamanda
Serhan
bizde.
Sabanlar.
Pardon?
Serhan Sabanlar.
Evet hocam.
Discoman olarak da bilinirdi.
Bir dönem öyle bir isim kullanıyordum. Evet.
Discoman olarak da bilinirdi.
Discoman.
Bir dönemde.
Hocam çok iddialı. Hakkını veriyorsun Nur Dedeci. Hangi dönem? 90'lar mı disk olduğuna göre?
2000'lerin ortalarında bıraktım.
2000'lerin ortaları.
Bıraktım.
Bence şık hocam Discoman.
DJ, prodüktör, etkinlik.
Evet.
Şahsiyeti.
Müzik direktörlüğü.
Müzik direktörlüğü.
Evet. Eğlenceye dair ne varsa.
Müziğe, eğlenceye dair birçok şeyi barındıran bünyesinde bir arkadaşı.
30 senedir profesyonel olarak yaptığımız.
30 senedir eğlenceye hocam ben sıkılırdım ya. Bir şey söyleyeyim. Nasıl oluyor yani için kan ağlarken eğlendiğin oldu mu yani? Bu eğlence sektörü dediğimiz şey böyle bir şey mi acaba?
Vallahi işin başına geçince her şey değişiyor, her şeyi unutuyorsun o anda.
Öyle mi?
Direkt vesetleniyorsun aynen.
Ama çok da mülayim bir tipinde var bir yandan. Yani baktığın zaman evet, böyle gece hayatının yorduğu bir insana da benzemiyorsun. Sanki böyle inzivaya çekilmiş ve 6 yıl böyle Tibet'te bir manastırda kalmış bir sakin de bir tipin var bir yandan baktığın zaman.
Vallahi evet öyle diyorlar, doğru, öyle bir izlenim bırakıyorum ama kendi kişiliğim böyle herhalde, bilmiyorum.
Evet yapamadım. Hocam o yansıyor ya.
Aynen.
Atalar Hocam bizde eğlence maratonu var demiştik.
Evet, evet, Fenomen'de eğlence maratonu konseptinde Fenomen... DJ setleri var.
Yani her cuma gece 1 ile 2 arası Soundpool
evet,
adında bir program yapıyorum.
Soundpool... Ama Fenomen'de galiba.
Evet Fenomen'de. Yani Soundpool olmasının sebebi de işte bir hafta house müzik oluyor, bir hafta tekno oluyor, bir hafta işte farklı müzik tarzlarında oluyor. O yüzden Soundpool adında her cuma gece 1 ile 2 arası Fenomen'de
yabancı
bir
müzik
saatlik evet,
olayım.
Aynen.
Klip. Ya bizim şu müziklere de biraz sen hocam. Bizim müziklerden çok şikayet oluyoruz.
Tam beyim.
Şimdi bak arkadan Sefa mı çalacak, ne çalacak bilmiyorum yani. Şunları da bel atsam. Bak hemen bakayım burada ne var mesela sıradaki şarkıyı ben görebiliyor muyum burada?
Sefo Can'dır.
Yok Sefo yok burada. Dönmüyor giden, sen ağla. Mesela sen ağla var. Güzel. Şimdi seninle eğlence konuşuyoruz arkadan sen ağla çalacağız yani. Bunları da bel atmak lazım.
Adı öyle olur. Moda farklı olabilir tabii yani.
Tabii yok yani. Ben bilmediğim için. Muhtemelen hareketli bir şarkı şimdi.
Herhalde.
Drive Time'de yani olduğumuzda hareketli time şarkı koymuşlardır. Geldi. O zaman bu şarkıyı kim koyduysa
o şarkı onun, ona
evet,
gitsin.
Ona gitsin o şarkı. Şarjdayız.
Murat Özsoy'la Şarj.
Şimdi dün akşam şahane bir maç. Gerçi maç şahane değildi. İzlediniz mi maçı?
Ben şahaneydi çok gerildim bence. Çok gerildim ben.
Begüm sen izledin mi?
Çok pozisyonlu bir maçtı ve bence güzeldi.
Başka bir maç mı izledik lan? Ben öyle hatırlamıyorum.
Benim futbol anlayışım.
Sen hangi kanal? Sen İtalya Bosna Hersek maçı falan mı? Allah Allah.
Ama niye çok pozisyonlu değil miydi? Güzeldi.
Yani değil bilmiyorum. Hocam sen ne diyorsun? Sen de aynı fikirdesin.
Ben heyecanlandım ya.
Heyecanlandığına göre.
Ama böyle negatif bir heyecandı evet, yani.
Her an bir gol yiyecekmişim gibi.
Hocam bir de Kosova karşısında böyle mi olmalıydı? Gerçi şimdi önemli bir maç bu. Herkes tabii burada
abi
şey yapıyor.
Kolay maç değil bu arada.
Değil yani. Tek maç değil olunca Dünya Kupası için adamlar dişini tırnağına takıyorlardı. Onu gördük. Şeyi de gördük ya hocam. Şimdi Kosova dedik, kardeş dedik. Yuhlandık orada. Gece milli takımın oteline havai fişek atmışlar.
Onlar da yani
için
hayatlarında ilk defa böyle bir fırsat yakalamış.
Doğru,
normaldir ya.
Doğru. Onlar
sonuç, için... Sonuçta tatlıya bağlandı gibi durdu.
Tabii. Yani biz 24 senedir mi gitmiyormuşuz? 26 mı? 24 senedir
22
mi?
22 sanırım.
24.
24 galiba. 24.
Begüm sen kaç yaşındasın ya?
31.
Öyle mi?
Evet.
Ben bu kızı 25-26 sanıyorum ha. Aa. Tamam sen gördün küçükken 5 yaşındayken falan izledin Dünya Kupası'nı o zaman. Hatırlıyorsun değil mi? Ümit Davala abim vardı.
Babası
İlhan
gol
Mansız
oldu
abi.
Sıçrıyordu evet, onları hatırlıyordu.
Hocam Serhan Hocam izledin mi sen maçı dün?
Ya ben şöyle bir şey söyleyeyim. Futbolla gerçekten hiç ilgim yok.
Bir şey söyleyeceğim. Bu futbolla ama ilgisi olan bir şey değil ya.
Biliyorum. Milli maçı ama yine de çok izlemedim ya. Vallahi söylüyorum.
Vallahi bir şey söyleyeyim mi? İzlemeyip sonucunu öğrenmek daha iyi olurdu benim için. Gerçekten stres. Gerçekten stres yaşadık.
Ama tebrikler tabii ki.
Tabii ki
büyük
tebrikler.
Bir başarı ama çok dediğim gibi hiç yani futbol.
Evet ama yani şöyle sanki biz şansa yeniyormuşuz gibi geliyor bana. Romanya'da da öyle oldu. Yani bir tane golle yenince ben çok tatmin olmuyorum
ya
yani.
Ya şöyle zor maçlar ya bunlar. Evet. Biraz temkinli oynuyorlar. Hoca da öyle bir şey yapıyor evet. galiba.
Bir de karşı taraf gerçekten Allah'ın en verdiğisi oynuyor hocam. Futbolla alakası olan bir şey izlemedik. Savaş gibiydi yani dünkü maç.
Ya biraz ama öyle Romanya'da benzer yani. Karakterde ya böyle fizik gücü olan.
Evet.
Hırslı takımlara karşı oynadık. Yani kolay takımlar değil.
Evet.
Onu söyleyeyim.
Şimdi Dünya Kupası var önümüzde. Çok heyecanlı. Dünya Kupası maçlarının saatlerine baktın mı hocam?
Gece 3 falan.
Ne gecesi ne gecesi ya. Türkiye'nin maçları sabah 7. Bir maçımız sabah 5'te. Bir maçımız 7'de. Bak şey olsa mutlu olurdum mesela. Gecenin 4'ünde maç olsa NBA gibi. Hepimiz böyle evet. o saatte hani şey sahura kalkıyormuş evet. gibi maça kalksak izlesek eğlenceli olurdu yani.
5 sıkıntı ya. 7 fena değilmiş de.
Abi 7 de olmaz ya. Ne yapacaksın? 7'den sonra işe mi gideceğiz yani maç izleyeceğiz?
Biz gidiyoruz.
Hocam olmaz ya.
İşim maç. Erken yolda.
Ya Dünya Kupası bak şeyi hatırlıyorum bu arada Amerika'da daha önce olmuştu. Ben anneannem o zaman çok eski 94 falan Dünya Kupası bak hatırlıyorum ya. Ulan çok yaşandık ya. Anneannem sobanın üzerinde ekmek kızartmış salça sürüyor. Roberto Baggio penaltı kaçırıyor. Sabahın 8'i. Bir yandan süt kaynatıyor anneannem sütün almış oradan açık süt kaymaklı süt almış. Bir yandan İtalya maçını izliyoruz. İtalya.
İlk seyrettiğim Dünya Kupası'nı söyleyeyim mi?
Söyle bak. Ya da söyleme
boşver. Söylemeyeyim.
Boşver söyleme hocam. 1816 şey Avusturya Macaristan ve şey ne başka?
Birinci Dünya Savaşı'nın çıktığı maç yani o evet. maç sebebiyle çıktı.
Kaç hocam harbiden izlediğin
82.
ilk maç? 82. Hatırlıyor musun?
Hatırlıyorum. İlk yani futbolla böyle bağımın kurulduğu yıllar 82 Dünya Kupası'nı
hocam 82 seyretim. Hatırlaman lazım o kadar yaşlı değilsin ya. O kadar yaşlı değilsin ya.
Evet, çok net.
Allah Allah.
İtalya'nın kazandığı.
Bu arada ben de 94'ü hatırlıyorum ama ben o kadar yaşlı değilim yani 94'ü hatırlamamam biraz... gerekiyor. Hatırlamamam
ben
gerekiyor.
Ben de yani hatırlamıyorum.
Hatırlamamamız yani. Gerekiyor. Ya,
hatırlamamamız
evet, hatırlamamamız gerekiyor. İnşallah bu Dünya Kupası hatırlamak isteyeceğimiz bir Dünya Kupası olur hocam. Bence çatır çatır gideriz gibi geliyor. Bak bir şey söyleyeyim mi?
Ayağından gruba baktım.
İyi olabilir.
Bak Avustralya var.
Amerika.
Paraguay var, Amerika var. Bence tokatlarız.
Paraguay biraz sıkıntı olabilir.
Yani.
Ama belli olmaz yani. Amerika da iyi.
Ya bence tokatlarız gibi geliyor.
Biz
Avrupa
deyiz.
Takımı değil ya hocam.
Evet o bir...
Bence tokatlarız yani. Paraguay, Maragaç bizim çocukları halleder diye düşünüyorum. O zaman Dünya Kupası'nda başarılar dilerim milli takımımıza. Şarjdayız.
Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te bir konuğumuz var. Discoman. Bence isim güzelmiş hocam.
Discoman demeyelim ya.
Hocam bence iyiymiş. Vallahi sevdim bak. Öyle bir karakter vardı. Vallahi ben sevdim Discoman ismini. Yani çok iddialı. Ben, güzel bir şey yani. Disco niye kullanmıyorsun? Disco kültürü mü bitti? Niye kullanmıyorsun?
Ya yani Discoman deyince sadece müzik çaldığı müziği sınırla yani belli bir çerçeveye almış oluyorsun. O da olmuyor. Sadece disco müziği çalmıyor.
Disco dediğin şey sence Türkiye'de anlaşıldı mı disco? Ben disco deyince benim aklıma tecavüz coşkun geliyor. Yemin ederim yani tam disco müziği nedir
disco
onu...
Disco müzik o kadar yer etti ki birçok Türkçe şarkının altyapısında
ama
da
her şeye
disco
diyoruz ya biz. Her şeye disco. Yani eğlendiğin yere bir zamanlar disco deniyordu
işte
yani.
70'lerdeki disco kültürünün Türk filmlerde o yayılma yollarından
evet.
dolayı her şey böyle disco disco
evet,
gibi.
Ne varsa disco.
Şey gibi tınladı.
Anneannelerimiz, babaannelerimiz bile gece kulübüne disco derdi.
Evet evet yani disco bir müzik türü müdür?
Aslında bir müzik türü aynen.
Bak ben bunu şimdi öğreneceğim şu anda. Nedir hocam disco müzik türü?
Nereden çıkmıştır? Geliyor? Black müzikten geliyor yani caz müzik ondan sonra evriliyor 70'lerde disco soundları çıkıyor zamanların değişmiş müzikleri.
Ama müzik genel olarak eller havayadır
mesela
yani
disco
müziği. Mesela
70'lerde Ajda'nın yaptığı bütün müziklerin altyapılarının müzik tarzı disco.
Şimdi
disco.
De var birçok Türkçe müziğin altyapısında disco yürüyüşü var.
Hocam
çünkü
bir
orada
disco
bir...
yürüyüşü bana mırıldanır mısın herkes anlasın diye. Mesela.
Control.
Mesela nedir hocam nasıl
yani
bir...
Dört dörtlük yürüyüş vardır. Klasik ve tıp tıs tıp tıs tıp tıs. Onun üstüne bir groovy böyle bir bas şey vardır.
Gelir, kemanlar gelir. Bum, bum,
bum, bum, ben tıp tıs hep sen bum
biraz
bum yap.
Böyle Latin, işte Black müzik, Latin, Güney, Afrika kökenli bir şey de vardır. Etkileşim de vardır orada. Biraz perküsyonlar girebilir. Yani biraz karma bir müzik türü. İşte cazdan temenni alınıyor ama bir Latin müzik şeyi de vardır orada. Yürüyüşünden etkilenme de vardır. Bir melez bir tarafı var disco müziğin aslında.
Evet. Peki orada kaldı mı o disco müziği yani bitti mi orada?
Kalmadı işte onu söylüyorum. Bugün dünyada da popüler müziklerin altyapılarında da kullanılıyor. Disco müziği her dönem bir şekilde çıkıyor.
Hatta bu yeni hip hop şarkılarda eski disco plaklardan alınmış parçalar, sample'lar bile evet. kullanılıyor.
Evet.
Yeni parçaların yani, içerisinde.
Şekil değiştirdi ama hala var yani.
Yani bir disco kültürümüz var. Türkiye'de var mı şu an? Disco müziği yapan yerler var mı mesela? Disco'ya gidebiliyor muyuz? Ama onu anlamaya çalışıyorum. Ben disco'ya gitsem gidebilir diskotek. Miyim yani şu an? Diskotek, diskotek mesela. Diskotek deniyor değil mi? O ne demek hocam diskotek?
Yani
gece kulüplerine bir dönem diskotek denmiş. Aynen. Çünkü disco müziği gece hayatındaki müziği domine ettiği yıllarda Türkiye'ye yansıması da diskotek olarak gelmiş.
Evet.
Yani aynen. O dönemki açılan mekanlara gece kulübünden çıkıp evet. diskotek denmiş. Sonra kulübe döndü zaten. Şimdi kulüp
Night
deniyor. Yani 90'larda kulübe
evet.
döndü.
Evet. Gece kulübüne döndü.
Şimdi ne deniyor?
kulübü deniyor.
Gece kulübü aynen. deniyor. Evet.
Gece kulübü yok yani, ya gece kulübü denmiyor
disco,
artık hocam.
Disco diskotek denmiyor artık. Club deniyor. Evet.
İşte mekana
mekan
gidiyoruz
deniyor.
Yani.
Aynen. Şimdi onu diyeceğim.
Genel.
New York'taki Studio 54 mesela. New York'ta efsane bir gece kulübü vardı Studio 54. O dünyanın en popüler, en efsane gece diskolarından birisiydi.
Evet. Yani
Grace Jones da giderdi, Madonna da giderdi, Michael Jackson da giderdi.
Gidiyorlardı bunlar.
Tabii. Orası, aynen.
Allah Allah. Efsane. Normal vatandaş girebiliyor muydu mesela öyle bir mekanlara?
Girebiliyordu tabii.
Vallahi mı? İşte, mesela Madonna ile yan yana ve takılabiliyor muyduk yani?
Freddie Mercury de vardı. Grace
Jones da
vardı.
Şaka yapıyorsun hocam ya.
Çok popüler bir diskoydu.
Nasıl kaçırdık bunu Murat?
Vallahi billahi ya. Madonna bir yerde
oynuyor. Türkiye'de açıldı sonrasında popüler olunca. Stüdyo 54
yaptılar.
90-80'lerde açıldı.
Kim gidiyor? Mesela Yıldız Tilbe orada mıydı? Bana bunlarla geleceksin şu an. Madonna dedi bu adam yani.
Çok popüler. Buranın da popüler mekanlarından biri olmuştu. O Stüdyo 54 aslında gece hayatında bugünkü kulüplerin temelinin atıldığı anlayış olarak yerlerden bir tanesi.
Yani şunu diyebilir miyiz? Serhan bizi diskoya götür dediğimiz
burada
zaman.
Burada disco mesela Harbiye'de Regin diye bir yer vardı. Evet. Orası tam bir diskoydu.
Yani tabii. Bir disco topunun döndüğü, altında böyle jöleli saçlı, deri ceketli, beyaz atletli insanların dans ettiği yere evet, değil mi?
Kalma.
Evet yani Tolga Savacı vardı. Aynen, mesela. Ya da şey onun orijinali neydi? O,
komedi dansçısı vardı.
Ha evet şey vardı. Neydi, demin söyledik ya ismi John Travolta.
John Travolta.
Ha, o müziği
işte
yapıldı.
John Travolta o Grease zamanları tam disco zamanları.
Disco zamanları.
O şey film Saturday Night Fever Saturday diye bir film Night vardır. Ha. Tam zaten disco müziğinin de disco böyle sahnesi. Altın çağı.
Mükemmel, mükemmel.
Ortası
bugün,
sonu.
Tom Jones.
O zaman ayrılmayın. Bugün şarjla hepinizi diskoya getiriyoruz. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Şimdi disco diye bir şey var. Diskotek diye bir şey var. Disco kültürü var. Disco çalınan mekanlar var. Ama bizde neden acaba bizim genelde ülkemizde bu tarz şeyler hep böyle bir batak çağrıştırıyor insanlara. Yani böyle eğlence batak kültürü dediğin gibi. Zaman neden öyle oluyor hocam?
Tecavüzcü
acaba? Neden öyle oluyor? Gerçekten eğlence mekanları. Yani kulübe gitmek falan bunlar bile böyle artık özellikle son zamanlardaki mevzulardan sonra da iyice böyle artık bir kötü bir şey yapıyormuşuz gibi bir şey ortaya çıkıyor. Halbuki insanlar gidip eğlendikleri yerler disco
evet,
dediğin zaman.
Gidip müziğini çalıp.
Ucuz bir mekan çağrıştırıyor bende disco. Halbuki diyorsun ki Madonna da gidiyordu Amerika'daki stüdyo bilmem neye. Michael Jackson da gidiyordu diyorsun yani.
Ya buradaki algısı tabii o filmlerin çok etkisi
aynen,
olmuş.
70'lerdeki Türk filmleri.
Evet ya. Yani... Nuri Alçolar.
aynen. Coşkunlar.
Aynen.
Disco müziğinin yurt dışında da tabii bir dışlanma durumu olmuş o dönemlerde. Ama sonra evet. Şöyle bir şey var. Yani o kadar fazla müziği etkiledi ki aslında temelinde disco müziği. Hatta çok ünlü rock gruplarından birinin davulcusu çok önemli bir şarkısında, bilinen bir şarkıda oradaki dönemin disco şarkılarındaki bir şeyi kopyaladığını anlatıyor yürüyüşü. Çünkü gerçekten acayip bir müzikal bir taraf da var orada. Yani küçümsenecek bir
peki,
şey.
Peki disco deyince değil. Mesela şak diye şu isim, şu isim, şu isim. Üç tane isim saysanız bana. Disco kültür, disco müziği dediğin zaman yabancı.
Eskilerden mi?
Eskilerden. Yani.
Tom Jones yapıyor.
Tom Jones.
Bee Gees.
Bee Gees.
Danny Hatfield.
Sonra şey.
Çok fazla isim çok var fazla. Tabii.
Genel yani olarak neşeli. Şık neşeli, danslı.
Aynen.
Şık var. Daft Punk'a falan şey olmuş zaten. Yani çok fazla müziği etkiledi. Ya bugünkü gece hayatındaki müziği etkileyen türlerden bir tanesi aslında.
Evet.
Zaten şeyde o 70'lerde Ajda Pekkan ve Semiramis Pekkan'ın yaptığı müziklerin altyapısı tamamen full disco. Onların çoğu da yabancı Fransız şarkılarından alıntı da hatta.
Hocam Arak mı acaba onlar?
Aslında %50'si öyle şey. O zamanlar Fransa'ya şey gidiyorlardı yani, Pekkan çok 70'lerde. Oradan o soundları almıştı. O zamanlar
öyle bir kültür var.
Yani.
Yani
ona Arak diyebiliyor
zaman.
Muyuz? Yoksa yok. Satın mı alıyorlar acaba? Lisans, telif falan yok mu o zamanlar?
O zamanlar da böyle bir şeyler çok yoktu.
Nasıl olsa kim dinleyecek Fransa'dan? Nereden duyacaklar?
İzin alınıyordur. İzin alınıyordur.
Alınıyordur tabii de.
Evet.
Ona benzer biraz işte harmonisi değişiyor. Bu ufak notası.
Bu arada müziğe girmişken konu yeni bir single'ı çıktı.
Öyle mi?
Remix'i. Evet. Çok meşhur zamanında dünyaca ünlü bir İngiliz DJ, yani ilk süperstar DJ'lerden diyebiliriz hatta.
Kim hocam?
Paul Oakenfold.
Paul Oakenfold.
Hmm. Onun çok meşhur zamanında melodisini duysanız hemen tanıyacağınız.
Müziği dinleyenlerin hatırlayabileceği.
Ona remix yaptı ve bayağı bir ilgi çekti.
Evet.
Çıktı yani bu remixin.
Aynen evet.
Biz çalamıyoruz yabancı sözler olduğu için galiba.
Ben de hatta işte geçen plak da çalıyorum ben hala DJ'lik olarak. Plakla başladım DJ'liği ama tekrar son yıllarda plak tekrar moda oldu. Eski plaklarımı araştırırken bu plağı buldum. 1995'te çıkarttığı adamın hit olan bir plak. Böyle dinliyordum. Aa dedim bunu tekrardan düzenlesem ne kadar güzel olur. Bu şarkı da 95'te bir seneye yakın İngiltere dans chartlarda top 5'te kaldı. Bayağı hit bir parçaydı.
Evet hocam. Sen şimdi parçanı yaptın. Spotify'da mı buluyoruz bu parçayı biz?
Spotify'da bulabilirsiniz.
Nasıl bulacağız
Serhan
hocam?
Sabanlar Serhan Sabanlar yazarsanız Spotify hesabımda tamam. En üstteki şarkı Reach Up yeni çıkan parça.
Tamam.
Bir de şöyle bir şey var. Bu adamın DJ kendi plak firmasından yayınladı bunu. Kendisi
öyle mi?
Yani evet.
Ayşe Pekkan gibi bir şey yapmadın yani. Nasıl duymaz demedin
yani.
Yani
adamın evet. Şöyle
yani
söyleyeyim.
Aslında büyük bir şey. Başarı.
Massive Attack'la yaptığı Unfinished Sympathy vardır. En meşhur şarkısı mesela. O şarkının remixi çok meşhur olmuştu döneminde. Yani çok
hocam
büyük
bravo. Tebrik ediyoruz.
Oldu. Yani adamın kendisine ulaştım.
Bravo. Ama şimdi ulaşmak da kolay. Ajda Pekkan zamanında nasıl ulaşacağım?
Gerçi
mektup mu yazacağım?
Tabii ulaşıp da kabul ettirmek
tabii,
var.
Tabii o başka bir şey de aynen. Evet yani.
Esas olay o bence.
5 ay bunu bekledim.
Tabii ki en önemli şey o zaten. O zaman disco müziğini konuştuğumuz şarjımız Charles Disco'da devam ediyor.
Murat Özsoy'la Charles.
Fenomen Türk'te çarşamba akşamının şarjı bir çarşamba akşamının şarjına yakışır şekilde şarj gibi şarj oluyor. Serhan Sabanlar yanımızda, Atalar Hocam bir gün burada. Disco konuşuyoruz, disco müziği konuşuyoruz. Disco şarkıları da çalacağız hocam o zaman. Şarj devam ediyor, bir saat daha buradayız.
Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te çarşamba akşamının şarjını diskoya döndürüyoruz. Serhan Sabanlar yanımızda. Kendisi şahane remixleri ve eğlence hayatına yön verişiyle tanımlayabiliyoruz değil mi hocam Atalar hocam?
Aynen öyle.
Şimdi az önce şey dedin hocam, sen plaklar çalıyorum dedin. Hala DJ setinde plak var mı öyle bir şey?
Var var. Hatta geçen gün Instagram'da birkaç tane Instagram hesabının paylaşımlarını gördüm. Amerika'da son nedir? Plak satışları inanılmaz artmış.
Burada da moda oldu biliyorsun değil mi hocam?
Evet.
Burada aynen. Da insanlar mesela albümlerini plak olarak çıkaran sanatçılarımız
evet,
var.
Ya plak basanlar var. Tekrar işte DJ performansları arasında plaklar moda oldu. Ama tabii ki dijital müzik çalmaktan daha maliyetli bir durum. Sonuçta,
yani plak evet yani değiştiriyorsun, uğraşıyorsun.
Plak çalmayı bilen DJ maalesef çok az. Yeni zamanda teknolojiyle DJ'liği öğrenen DJ'lerin şu an plak çalabilmesi biraz zor oluyor tabii, çalamıyorlar.
Şimdi plak çalmak ne demek? Yani şimdi plağı koydun ama sen DJ'liğinin neresinde yapıyorsun bu işin? Yani plakta zaten bir şarkı çalıyor.
Yeni teknolojide önünde bir cihaz var. Her şey elektronik.
Evet.
Çalan müziklerin hızları alttan yazıyor.
Alttan veriyor, ne diyorsun? Dın
evet,
dın dın düğmeye basıyorsun.
BPM diye adlandırdığımız müziğin hızı var.
Efektini koyuyorsun.
126 BPM bir şarkı. Bir öbür şarkı da 126 BPM. Cihazdan ikisini de aynı hıza getiriyorsun. Ritimleri oturtup geçişini yapıyorsun. Ama plak tamamen analog bir şey, pick-up.
Evet.
Hiçbir dijital bir şey yok. Pause, loop, tekrarlama diye bir özellik var. Loop diye bir özellik yok. Parçanın hızını göremiyorsun. Tamamen hızları kulağınla ayarlayıp o anda geçişini Allah yapman Allah lazım. Hata yapma imkanın yok.
Hocam
çok
bir kıza...
Yani, tamamen analog bir iş.
Floransa'da hocam bir Kübalı kıza aşık olmuştum. Kız Küba'dan gelmiş. Ekmeğinin peşinde İtalya'da ailesine para göndermek için DJ'lik yapıyor mekanlarda.
Vay.
Hocam plakların küçüğü sen bilirsin onu işte 45'lik mi deniyor,
evet,
minik böyle CD kadar evet. Plaklar. Kızın yüzlerce plakları var, bana gösterdi koleksiyonunu, çok güzel bir plak koleksiyonu var hocam. Alıyor onları koyuyor, eski Küba sanatçıları yani kim diyeyim sana, Küba'nın Aşık Veysel'i.
Evet.
Öyle de şarkılar yani hani bildiğimiz Küba müziğinden eski dibi yani oranın. Onlarla bir şeyler yapıyor ve mixliyor bunları. Evet. Yani bir yandan dijital harika. Kullanıyor bir yandan plaklar kullanıyor.
Süper.
Acayip hoşuma gitmişti. Allah razı olsun şu kızı Türkiye getirseniz ya. Şu kıza bir mekan ayarlasak, gelse şurada kalsa bir iki hafta çünkü.
Plak kültürüyle DJ'lik de bir tan da bilir yani yıllardır. O çok farklı bir yani müziğe bakışını da değiştiren bir şey. Müzik bilginin de daha farklı oluyor öyle
evet.
DJ'liğe başladığında. O daha farklı bir yol tabii ki DJ'likte.
Havalı da bir şey bence.
Evet bence de çok havalı.
Ben
çok
mesela...
Şey, bu arada ses kalitesi olarak da dijitale göre çok çok daha üst seviyede. Çok
öyle mi?
Kaliteli, aynen.
Hala oraya gelemememiz şaşırtıcı ya bence.
Olduğu için bir şekilde sıkışıyor müzik. Ne kadar kaliteli olsa da
Ben anlayamıyorum. Mesela şu anda mesela sen duysan bir şarkı çalsalar sana ama nasıl bir ses sistemi olması gerekiyor bilmiyorum da mesela plak mı o yoksa dijital kayıt mı anlayabilir miyiz yani biz?
Yani ses gücünden anlaşılıyor zaten direkt.
Bir de dilinden, kendine has şeyleri de var değil mi?
Dijitalden bir parçaya çaldığında aynı ses seviyelerinde düğmeler açıkken mesela dijital bir parçaya çalıp sonra plağa çaldığında o ses seviyesinin yüksekliğinden zaten anlıyorsun onu.
Evet.
Daha güçlü geliyor, daha yüksek volümlü geliyor plak.
Ben muhtemelen anlayamam, ben sana söyleyeyim.
Ben de.
yani benim çünkü şu an 2026 yılında hala kafam basmıyor. Yani bir şeyin üzerini çizerek sonra onun üzerine bir iğne koyarak... Evet. O nasıl ses verir? Benim hala
çok
kafam almıyor.
Şey. Kristal bir iğne var.
Aa benim kafam öyle almıyor.
Evet.
Ben
biz
sana söyleyeyim.
Biz yapmayalım Murat.
Bence bir mucize. Bence plak olayı bir büyü
çok,
gibi bir şey.
Evet, evet enteresan bir durum.
Yani şu anki teknoloji hiçbir şey değil bence onun yanında.
Onun zaten hissi de çok farklı müzik çalarken. Bu arada Berlin'de Berlin Kültür Bakanlığı plak çalan DJ'leri sanatçı olarak sanatçı statüsüne koymuş.
Hemen kayıt olabilir.
Öyle mi?
Vallahi bak aynen.
Bence değer.
Ayrı bir olay yani
evet,
plak çalmak.
Onları sanatçı statüsünde direkt değerlendiriyor.
Hocam plak kültürünü de konuştuk Atalar hocam. Evet. Sanata
nefis
ve
nefis oldu. Ben çok severim.
Sanata diskoya doyduk. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te çarşamba akşamının trafik saatinde Serhan Sabanlar'la diskoyu, disko kültürünü, elektronik müziği konuşuyoruz. Hocam şimdi elektronik müzik dediğin şey ne kadar eskiye gidiyor? Çok eski elektronik müzik grupları var.
Evet.
Ama onların zamanında elektronik bir şey de yok. Manuel analog bir şeyler yapıyorlarmış herifler. Yani elektrikli makinalarla.
Cihazlardan elektronik sesler üreterek başlamışlar.
Şimdi geçenlerde ben böyle bir şey okudum. Doğru mu biliyor musun hocam? Daft Punk demiş ki biz bu işi bırakıyoruz kardeşim.
Bıraktı.
Bu kadar demiş yapay zekanın, bilmem nenin, sample'ların, şunun bunun olduğu dönemde bizim yaptığımız şeyin hiçbir kıymet haliyesi kalmadı demiş.
Sample demedi.
Onu ben abarttım. Onu ben
evet,
söyledim.
Onu
tamam.
Sen mi salladın?
Yapay zeka demişler.
Yapay zeka.
Hocam demişler ki yani. lan demişler. Öyle lan dememişler diyor.
Bizim konuları abartış.
Neden? Daft Punk'ı neden savunuyorsun bana burada? Ben böyle bir şey demişim. Çok ne olur öyle dedi desen.
Fanı olduğum için adamların.
Tamam
ve ilk
burada.
İlk çıkış noktalarında gerçekten hani ilk albümleri plak olarak bende var.
Neyse. Haklı olduğu
adamları.
Nokta var mı yok mu?
Bu arada, objektif bakalım.
Bu arada Bandcamp ve Spotify bütün yapay zeka şarkılarını ignore ediyor sistemden.
Allah Allah.
Evet yazılımın öyle bir altyapısı var.
Nasıl anlıyor ya?
Evet öyle bir yazılım. Geçen hatta çok sayıda bir Bandcamp ve Spotify parçayı ignore etti.
Hocam şimdi Daft Punk'ın dediği şeye sen katılıyor musun katılmıyor musun?
Ya bir dönüşüm var o kesin ama Daft Punk'ı o yüzden bırakmadı. Yani belli bir noktaya getirdiler projeyi. İyi bir projeydi o. Belli bir noktaya geldi, yapmak istediklerini yaptılar ve bireysel olarak bir şey yapmak istiyorlar. Bu arada Daft Punk'ın elemanlardan bir tanesi çok ünlü İngiliz bir Fred Again var biliyorsundur.
Evet.
Onunla bir performansı oldu
evet.
Londra'da. İnanılmaz ilgi gördü ve YouTube'a yüklediler şimdi onu. Orada bir performans var. DJ performansından öte bir sanatsal
o başka bir şeye kaymak
deneyim
istiyorlar
var orada.
Yani.
Yani tarihe geçecek bir performans olabilir o.
Serhan
yani.
Hocam şimdi Daft Punk'ın yaptığı müziğe baktığın zaman mesela kaç senedir var Daft Punk?
97'den beri. Heh.
97.
Şimdi
evet.
Adam oradaki ciu ciu sesini çıkarmak için kim bilir ne emek, nelerle yapıyor
evet,
onu.
Zaten o sesleri bulmak, üretmek elektronik müzikteki en önemli şey. Kendine has sound'unu yaratmak,
evet.
Müziğini bulmak. Sesini bulmak önemli olan. Yani
şimdi mesela
cihazlarla.
Şimdi mesela Daft Punk style bilmem ne dediğin zaman milyon tane şey
aynen.
Çıkıyor. Yapay zeka da yapabiliyor.
Mesela Kraftwerk vardır. Daft Punk tarzındaki en eski elektronik müzik gruplarından birisi Alman. Jean-Michel Jarre, Kraftwerk.
Evet,
bunlar kendi elektronik seslerini yani
evet.
Analog cihazlarla kendi seslerini
evet.
Soundlarını üretmiş adamlar.
Mesela o şarkıları dinleyince şey düşünüyordu insanlar değil mi? Ulan bunun sesi nasıl çıkardılar acaba? Neyle yaptı
ama
bunu acaba?
Ama o çıkarttığı sesler hala şu an güncel elektronik müzik üretiminde de olan sesler bu.
Aslında yani. Teknolojinin gelişimiyle yani bu MIDI teknolojisi var. Ondan sonra synthesizer'ların çıkması.
Bilgisayar teknolojisi.
Yani
evet.
Bildiğimiz klasik enstrümanlar dışında yeni enstrümanlar 70'li yıllarda dahil olmaya başlayınca birçok müzisyen bunları kullanmaya...
Yapması da kolaylaştı o zaman.
Yapması kolaylaştı değil aslında.
Hmm.
Şöyle oldu. Farklı sesler duyulmaya başladı. Yani çok evet. Eskilerde böyle büyük elektrik idaresindeki böyle voltajlı aletler gibi şeylerle müzik yapan
binalar.
İnsanlarla başladı aslında.
Evet.
Dediği gibi işte Kraftwerk'ler, Jean-Michel Jarre'lar bunları müzikal enstrümanlara dönüşmesiyle ilk kullananlardan oldu.
Evet.
Disko müziğinde de kullanıldı işte Giorgio Moroder, aynen. Daft Punk'ın da ona son albümünde bir şeyi var işte.
Vokal yapmış.
Çünkü o da bir kendince bir devrim yarattı orada. Aslında bir esinlenme olayı var zincirleme. Daft Punk bunu zirveye çıkaran isimlerden. Elektronik müziği
popülerleştiren,
hakkını veren isimlerden oldu. Şimdi zaten elektronik olmayan müzik yok. Neredeyse yok.
Artık elektronik müzik diyemeyiz çünkü müzik elektronik oldu.
Evet, Türkçe pop müzikte de öyle zaten. Bütün aranjörler şu anda çok fazla elektronik ekipman kullanıyor. Evet. Yani enstrümanları bile elektronik halinde. Yani çok az canlı enstrüman çalıp.
Doğru.
O yüzden yapay zeka da böyle bir şey olacak. Direkt bir şeyi yapay zekadan çıkartmak değil. Yani müzisyen olan, müzik üreten insanlar yapay zekayı da belki bir enstrüman gibi ya da bir fikir aracı olarak kullanacak. Ama bir şey söyle o sana yapsın gibi bir durum değil bu.
Biraz Suno diye bir şey var. Çok evet. Görüyorsunuzdur reklamlarını. Evet. Suno'yu aranjörler şu yanda. Ben bu şarkıda piyano kullansaydım nasıl olurdu? Şarkının burasında keman kullansaydım nasıl olurdu diyor. Suno da dinliyor. Hani oradan hani gidip kemancıya bunu çaldırayım olmadı değil de. Yani yapay zekayı öyle kullanıyor. Yol açması için. Müziği yani, üretirken kullanıyor.
Hocam dur buna devam edeceğiz. Şimdi şarja devam edelim şarkılarla, türkülerle.
Murat Özsoy'la Şarj.
Şimdi elektronik müzik, yapay zeka ile müzik falan derken son zamanlarda gündeme gelen bir mevzu var hocam. Ankara Echoes diye bir grup var.
Yes.
Bildin mi?
Evet, duydum.
Bir şarkısı var hocam. Neydi şarkısı ya?
Na na na na na na na na na. Haki seni görene kadar olanlar oldu.
Bir de Ankara Elektrosazı diye bir şey var
bütün
orada.
Ne
var? Ankara Elektrosazı diye bir şey var.
Öyle mi? Hocam şimdi deniyor ki bu müziği yapan arkadaş bir açıklama yapmış. Demiş ki ben demiş yapay zeka ile yapıyorum bunu demiş. Önce havalı geldi kulağa. Sonra şarkı tutunca herhalde canı sıkıldı. Lan niye böyle dedim? Hafifletmiş oldum. Evet. Yani şey anlaşıldı
demek
çünkü.
Demek harcamamış gibi.
Öyle anlaşıldı. Yani yapay zeka. Suno diyorsun ya mesela. Evet. Suno'ya giriyorsun. Bana fiti fiti fiti gibi bir şarkı yap diyorsun. Ve onu yapıyormuş gibi algılandı.
Evet.
Yani Türkiye'de henüz yapay zekanın bir araç gereç olarak kullanıldığı anlaşılmıyor.
Aynen öyle. İşte dediğim gibi aranjörler Suno'yu kendine yol açması için kullanıyor evet. Çoğu aranjör. Dediğim gibi orada... Hani deneme yanılmayı...
Yani fikir olarak kullanabilir, bir parça sample mantığında kullanabilir.
Enstrüman gibi
evet. Ama tamamen ona bırakmak değil olay. Zaten bıraktığın zaman anlaşılıyor.
Anlaşılıyor,
o Ankara Echoes olayında da biz bunun üstüne bir tartışmıştık. Çünkü bir arkadaşım, organizatör bir arkadaşım ilk keşfedenlerden bana da dinletti. Ben bu adamları bir mekanımıza çıkartacağım dedi ve iki gece koydular. Bir gece koydular konser. Full hemen bitti bilet. İkinci geceyi de koydular, bitti.
Tutmadan önce
ben
mi oldu bu?
Bu adamlar dedim nasıl bu sound'u çıkartacaklar? O tabii bir performans gösterecekleri için hemen bir orkestra olayına girdiler.
Evet.
Ve sonucu sorduğumda birkaç gidene de dedim ki hani aynı sound'u duydunuz mu? Aynı sonucu alamamışlar. Ben yani. Tahmin ettim onu.
Peki çalıyor olması lazım. Olması lazım onun için.
Şeyi yani. De konuşuyorlar mesela vokalisti yapay zekanın okuduğu galiba evet. Birisi. Vokal, şimdi sahnede başka yani. Bir
başka
şey
okuyor
falan.
Başka bir okuyor.
Değişiyor.
Tabii şimdi... Şeylerde her zaman konuşulan bir şeydir bu. Bir albüm dinlersin, canlıda da aynı şeyi duymak istersin ya.
Evet.
O bir sorundur yani eskiden.
Benim eski sevgilimin böyle bir sorunu vardı değil mi? O da mesela albüm yaptı. Sonra hocam sahnede bunu nasıl yapacağız diye derde düştü. Yani şimdi efekt tüfek çok güzel geliyor kulağa ama.
Bak mesela Köfün canlı çalıyor, live yapıyor. Adamlar
iyi.
Müzik çalıyor, enstrüman Köfün. Çalmayı biliyor.
Mesela Köfün.
Köfün mü onun adı ya?
Köfün, elektrik.
Bu Köfün müdür?
Sence neydi? Dur,
bilmiyorum.
Çok merak ettim.
Ben bilmiyorum.
Dağıldılar ama bak.
Dağıldılar.
İyi ki dağıldılar abi.
Değil mi?
Köfün ne ya? Bir şey söyleyeyim, Köfün müdür abi? Buna emin misin?
Ne bileyim ben
öyle biliyorum.
Köfün.
Ama şunu söyleyeyim, gerçekten elektronik müziğe girmişken hakkını veren, ben bayılıyordum soundlarına. Ayrı ayrı da bir şeyler yapıyorlar evet. Diye biliyorum şimdi. Var hatta bizim o.
Kim o?
Sanlıman.
Evet.
Salmantin miydi?
Salmantin.
Birisi söz yazıp vokal evet, yapıyordu.
Bir de, o Köfün'ün eski tayfası işte.
Evet. Soundları inanılmaz. Elektronik müzik diyorsak ya da onun hakkını veren kişilerdi kendisi.
Ben sana elektronik müziğin hakkını veren ya, bir şey söyleyeyim mi hocam?
Söyle.
110 sayılır mı 110?
110 sayılır.
110 sayılmaz mı ya?
Bayılırız.
Vallahi 110. Bir 110 çalmasak.
Cuma günü çalalım.
Cuma günü çalalım be. Tamam. 110 çalalım
Beduk
Cuma günü.
Mesela,
hatta
Beduk.
Beduk. Beduk.
Beduk.
Beduk de çok iyi.
Beduk de çalalım.
Beduk de çalalım. 110 ile Beduk çalalım. Bir de WhatsApp'tan bir soru sorup dinleyici.
Bir şey söyleyeceğim. Cuma günü niye önemli hale geldi? Onu söyleyelim
evet,
o zaman
cuma
madem.
Bir şey oldu böyle,
şimdi bizim cumalara ekstra bir şarjımız var. Evet, kutsal cuma. Atalar hocam katılmaz genelde cuma günleri. Cuma günleri hocam camide.
Cumaya gidiyor.
Camide.
Cuma. Cumaya gidiyor.
İbadetle geçirir. Yani akşam namazına kadar yatsıyı kılar öyle çıkar hocam. O yüzden bu cuma ise şöyle bir şey yapacağız bu mübarek cuma. Telefon bağlantısı almayı düşünüyoruz ilk
harika,
defa hocam.
Orada bir şey anket.
istek. Onun ötesinde de bir de kafamıza göre çalmayı düşünüyoruz. Yani şu cuma bir parça
tamam, değil. Tamamı
sevdiğimiz birkaç şey. 110 dedik, Bedük dedik, bir iki tane daha.
Ya sen karışma abi.
Ben hemen gerildim farkında mısın?
Şu da bak 500 bölüm yapmışım. 500 yayındır konuşuyoruz. Bir tane kafamıza göre şarkı çalacağım ya. Tamam karışırsan karış. İstediğimiz gibi çalacağız ama. Keyifli çalacağız. Eğleneceğiz. Sen de buradasın, ben de buradayım.
Aynen.
Cuma gününün şarjını şimdiden duyuralım herkese. Cuma akşamı.
Türkçe cover yapalım. Daha...
Hocam öttüreceğiz. Cuma akşamının şarjını merakla bekleyin. Cuma akşamı 18'de şahane bir şarj yapacağız. Şimdi bugünün şarjı devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te çarşamba akşamının şarjı devam ediyor. Şimdi hocam elektronik müzik dedik, disco dedik, disco kültürü dedik. Şu anki müzik alemine baktığın zaman sanki içinden hiç çıkamayacağımız bir rap şeyine düştük gibi geliyor, çukuruna düştük gibi geliyor. Sana öyle geliyor mu?
Bana o rap gibi gelmiyor.
Neyse artık ama o. Yani, oraya düştük evet. Gibi geliyor.
Yani garip, o çok garip ya. Ben old school diye adlandırılan eski rap dediğimiz bu işte Snoop Doggy Dogg'lar, Dr. Dre'ler.
Evet onlar değil.
Onlar gerçekten rap yapıyorlardı. Çünkü alttaki müziği dinleyebiliyordun. Melodi vardı. Müzik, evet. Alttaki müzik daha ön plandaydı.
Şimdi bir altyapı var sadece.
Şu an fitleri, evet. Fitleri, fitleri, klasik fitleri, bir fitleri. Altyapı var. Altı duymuyorsun zaten. Tamamen bir söz ama o sözler de bir garip. Çok benim ilgimi çekmiyor aslında.
Ya şimdi şöyle bir şey vardı hocam. Önceden mesela diyelim bundan 5 sene önce, 10 sene önce bir müzik, biri yapıyor bir şarkıyı. Evet. Sonra bir furya haline geliyor. Herkes onun gibi şarkılar
aynen.
Yapmaya başlıyor.
Şimdi elektronikte Afro'nun olduğu gibi Afro House modası çıktı. Herkes onu evet. Yapmaya başladı. Bir de işte böyle bir Türk ezgileriyle ya da oryantal ezgileri katılarak yapılan böyle Afro
psikodelikler falan böyle, şeyler. Evet.
Herkes ona doğru gidiyor ama aslında o çok popüler kültürde kaldığın zaman müzik üreticisi ya da DJ olarak çok orada kalıyorsun. Yani bir şeyin çizgini devam ettirsen da daha farklı bir durum.
Ama sanki yani. Dar bir yere hapsolduk gibi geliyor bana ya.
Evet, bir de müzik şu an çok çabuk tüketilir hale geldi. Bir de öyle de bir şey var.
Evet.
Çok çabuk da üretilir aynen. Hale geldi.
Eskiden
değil mi?
Müzik çok kıymetliydi. Evet. Shazam yokken, YouTube yokken, sosyal medya yokken.
Hatta ulaşmak zordu müziğe.
Konuşuyorduk. Müziğe ulaşmak çok zordu. Biz mesela Güney'de ben çok 94-95 yılında DJ'lik yaparken şimdi herkesin kendi arşivi var. O zaman bizim arşivlerimiz yoktu.
Evet,
gece
hocam.
Kulüpleri arşiv satın alırdı bize. Plak CD.
Değil mi?
Böyle bir durum oluyordu. Mekanlar karşılıklıydı Barlar Sokağı'nda. O zaman çok kaliteli turistler gelirdi mekanlara. Biz mesela benim çaldığım plak bende yoktu. Karşıdaki kulüpten bende olmayan bir şarkı istiyordum.
Plak almaya gidiyordum.
DJ garsonla bana gönderiyordu. Mekan sahibi de onu gördüğü zaman kızıyordu.
Ya.
Niye gönderiyorsun, o şarkı sadece bizde var, orası çalmasın diye kızıyordu.
Abi ne güzel ya. Bir şey söyleyeyim.
Böyle
nostalji
zamanlarda
gibi.
DJ'lik yaptık. Düşün o zaman.
Değerliymiş.
Ulaşamıyordun aynen, değerliydi yani.
Bir plak söylüyorsun, bir şarkı çalacaksın onu. Mesela çalmak istiyorsun. Bir hafta bekliyorsun. Postacı gözlüyordum ben.
Yurt dışından evet. Plak geliyordu. Şimdi çok çabuk şarkı
yani
üretiliyor.
Şimdi bakıyorum bir yandan. Üzücü.
Geçen gün bir David Morales diye bir DJ var. Böyle Grammy ödüllü, çok iyi remixler yapan İngiliz bir DJ. Şu anda diyor müziğe sahip olamıyorsunuz diyor. Eskiden müziğe sahip oluyordunuz diyor. DVD satın alırdınız diyor.
Tabii.
CD satın alırdınız diyor. Şu anki müzik ve filmlerin hiçbirisi sizin değil diyor. Sadece kiralıyorsunuz diyor.
Doğru.
O yüzden bunun hiçbir kıymeti olmuyor diyor. Aslında ne kadar doğru bir şey.
Doğru.
Yani sen Spotify'a üye oluyorsun ama o şarkı senin değil.
Evet. Ben satın
yani
alıyorum hala.
Netflix'e üye oluyorsun.
Ne
ama
oluyor
o
alınca?
Film, o
dursun kenarda.
Değil.
Kendini iyi hissediyor.
Yani eskiden DVD evet. Alırdık, alıyorum. Plak alırdık, CD alırdık, kaset alırdık.
Bir arşivim
alırdık.
Vardı
o müzik yani. Senin elinin altında olurdu, müziğin olurdu yani.
Evet. Anda, eskiden şey de vardı mesela klip, bir şarkıcının klibini izlemek için televizyon başında beklerdik.
Aynen ve onu video kasete kaydederdik.
Evet.
Yani. Bir sürü şeyden...
Ya şimdi bir yandan bunlara bakıyorum. Ne kadar ziyanlıkmış, ne kadar yazık. Yani ne kadar garibanlık. Ama bir yandan da güzel çünkü değerli.
Aynen,
yani
değerli.
Nadir olan bir şey değerli.
Aynen öyle. Şu an çok müzik tüketimi yani tabiri caizse çok çöp bir hali de var aslında.
Evet, çerez oldu
yani
ya.
Yani günde yüzlerce şarkı çıkıyor ve içerisinde çok kalitesi az olan çok...
Evet yani hocam. Bakalım günümüzün şarkılarından iki tane çalalım o zaman şimdi. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Şimdi bizim bir de Atalar Hocam'la geleneksel yemek sohbetimiz var Saran Hocam. Şimdi genellikle de gurme olduğu için kendisi böyle değişik ülkelerde,
o kadar
değişik
değil
restoranlarda
ya.
deneyimlerini anlatır. Olur. İşte şu şöyle yapılır, öyle yapılmaz falan diye. Şimdi hiç beklemediğim bir yemek konuşacağız hocam. Bence yemeklerin, yemek denir mi? Tabii denir, bir yemek türüdür hocam. Kır pidesi konuşmak istiyorum bugün. Yani senin sofistike
uzmanlık alanıma gir.
İşte böyle yaparlar adamı. Bilmem ne soslu makarna anlatıyor bana. Bilmem ne et anlatıyor bana. Kır pidesi hocam. Kır pidesi şu memleketteki en büyük icatlardan bir tanesi. Bak makarnadan sonra, bak makarnadan sonra dünyanın en büyük icadı olabilir kır
yumurtalısı
pides.
Yumurtalısı vardı bir de onu çok.
Evet.
Yumurtalı kıymalı olanı mı?
Hayır, şimdi kır pidesini ben size tanımlayayım. Kır pidesi üstü hafif ıslak olur o yağdan dolayı. Şimdi başkanım da geldi, Bilgehan Başkan, o çok daha iyi bilir yani Trabzon'un şeyi olduğu için.
Bu arada.
Kır pidesi yarım kesilir. Evet. İçinde bunun yalandan kıyma olur.
O yarımı da ikiye katlarsın.
Öf öf öf öf.
Yumuşak yerine ısırırsın.
Evet, patates patateslisi bunun makbuldür bence.
O kapalı olanı kesinlikle ama.
Evet, kapalıdır ama.
Evet.
Ama açık olanı açık da var. Olanı
hayır. Hayır, kır pidesi budur.
Açık olanı da
açık
var.
Açık olanı açık pidedir hocam.
O yumurtanın başka sarısı kupkuru görürsün.
O açık olana güveç mi deniyor?
Ha, bir şey deniyor. Kır pidesi şu Begüm'ün gösterdiği kapalı, resim. Evet. Yani bizi şu an öğrenci kardeşlerimiz dinliyorsa çok iyi bileceklerdir kır pidesinin
genellikle
ne olduğunu.
Genellikle orada poğaça da satılır onlarda.
Tabii.
Bir de sade börek.
Bir de böyle.
Evet. Evet. şimdi kır pidesinin güzelliği bir kere çok ucuzdur.
Harika. Aynen.
Bir de bu böyle insanın boğazını şişer ve tıkar. O yüzden de.
Güzel bir ayran yanına.
Yersin ama ayranı da bitirmezsin sonuna evet. kadar. Bekle tabii. Gelin sonra ayranla.
Evet. Şimdi hocam şimdi yiyorsun kır pidesini. Açtığını bir önce tıkanıklık yani boğazla şöyle göğsünün arasında aynen, bir yerde bir tıkar.
İnmiyor.
Evet. Sonra bir saat sonra midene oturur şişer o. Bir daha aynen. bir doyarsın. Yani bir yemekte iki defa doyma şansı. Evet. Yalnız 4-5 saat sonra bir şekerin düşer, bir kafan aynen. dönmeye başlar, gene acıkırsın. Kır pidesi böyledir.
Şimdi canım çekti.
Evet. Ama bak canın çektiği için mesela geçen gün atıyorum biz bilmem ne soslu antrikot konuşuyorken canın çekse ne yapacaksın? Kır pidesi şurada aşağıda. Ama hocam kır pidesinin şöyle bir olayı vardı. Bu 1 lira falandı eskiden. 5 liraydı, 10 liraydı. Şu an kır pidesi de böyle bir
ne
paradır
acaba?
Herhalde.
Evet, güncel fiyatını merak ettim.
Bir baksanıza ya
bir
Allah aşkına. Kır pidesi fiyatları.
Ben o işleri öğrencilikte bıraktım.
Hocam kır pidesi bırakılmaz ya. Bir şey söyleyeceğim. Kır pidesi gerçekten bence gerçekten dünyanın en güzel yemeklerinden bir tanesi. Güncel kır pidesi
ama
fiyatları.
Ama tavuk pilavla da atışır ya.
Herhalde.
Tavuk pilavla kapışır evet. Güncel kır pidesi fiyatını bana söyleyin ya. Instagram'dan da yazabilirsiniz. Bölgenizdeki güncel kır pidesi fiyatlarını merak ediyorum.
Kıymalı. Eğer kıymalı bir patatesli mi? O da değişiyor bu arada.
Kıymalı yumurtalı. Dur söyleme, dur söyleme, söyleme, söyleme.
Tamam
söyleme.
Hadi önce tahmin bekle. Edin.
Atalar hocam.
220
dur.
Lira.
En ucuzu patatesli bu arada.
Bir kır pidesine kaç para verirsiniz?
Patatesli mi ama?
Bir kır pidesine kaç para?
Atalar porsiyon hocam. Ya, porsiyon dedim. 220.
Adet ya, porsiyon hayır, değil, adet olarak.
Çok küçük.
Ha, bitti, bir
tüğünü.
Kıymalıyı tahmin edelim. Kıymalı.
Tek parçaya 70 lira.
Başkan kaç para verirsin bir kır pidesine?
30.
Bence de 30'dur yani.
En fazla 40 olsun.
Sen ne diyorsun?
Kıymalısı o 40 olsun.
Ben 70 dedim.
Diyorsun. Ben sana bir söyleyeyim mi? 80-90'dan aşağı değildir şu ekonomide. Evet, söyle bakayım Begüm.
Söylüyorum. Ortalamasını söylüyorum.
Evet.
Patates.
75 lira.
Ne diyorsun?
Ben yaklaşık 70 dedim.
İyi dedin hocam.
Ortalaması.
Bravo.
Ortalaması.
Evet.
Patatessiz de mi 70 lira?
En kıymalı ama kıymalıdan yola
şey söyleyeceğim. Kır pidesi 75 lira olmuşsa düşünmemiz
ekmeğe
gerekiyor.
Ekmeğe zam gelmiş bugün zaten.
Şu anda bak şu anda ben şu anda hissettim hocam ekonomik krizin etkilerini. Kır pidesi 75 lira olmamalı. Kır pidesi 5 olmaz liraya falan ya. Yenmeli bence. Kır Pideciler Derneği'ni ben bu konuda artık harekete geçmeye,
onları da
harekete şey geçmeye çağırıyorum.
Severiz kır pidesini.
Ben merak ettiğim bir şey var. Öğrenciler artık evden kaç lira açlıkla çıkıyorlar?
Hiçbir fikrim yok.
Bir öğrenci dinliyorsa bizi aydınlatsın.
Onu da aydınlatsın.
Çünkü
bir de
ben 5 lirayla çıkıyordum, yetiyordu yani.
Abi bak ben kır pidesine vereceğim para 30'lu 40'tır. Ben sana söyleyeyim tanesine. 30 liralık 40 liralık kır pidesinden de muhtemelen zehirleniriz bağıra bağıra. Şurada bağıra bağıra Levent'e kadar koşarız
kaç
diye düşünüyorum.
Kaç tane yiyebilirsin kır pidesi?
Ona geleceksen sınır tanımam kır pidesinde.
O kadar.
Yeterince aç olayım. Yanında da yeteri kadar ayran olsun.
Ayran.
6 tane kır pidesi ki 6 fazla ya.
Ama ayran da şişiriyor ya. Öyle düşün.
Bak 4 tane yerim.
Kıvranırım ama maksimum kaç yiyebilsem yerim diyorsun.
Ben 4 tane yerim. 4 tane yeri alt gömerim.
75
ben sadece 4. ayran içeyim.
Evet hocam. Kır pidesini de konuştuk. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te şarjımız artık sona ermek üzere. Çarşamba akşamının şarjı genelde yüksek olur hocam Serhan hocam. Yüksek ve evet, eğlenceli olur. Bayağı. Bugün çok daha fazla bir yüksek oldu. Çok
güzel
sağ
bir
ol.
Oldu.
Allah senden razı olsun. Allah ne muradın varsa versin. Hem bize hem de bizi dinleyenlere şu anda şahane bir enerji vermiş oldun. Gerek değişik disco muhabbetimizle, edelim. Gerek kır pidesi muhabbetimizle. Nereden nereye geldik? Her şeyi konuştuk hocam.
Disco'dan kır pidesine.
Begüm'ün de burada olması büyük bir etken.
Ha, teşekkür ederim.
Enerjiyi
Begüm aslında bu arada boyoz var bir de.
Evet.
Hocam
o boyoz. Bir dahaki.
Şöyle İzmir'de gece kulüplerinin çıkışında boyozcular vardır. Onu
evet ama evet. Asla bir kır pidesi değildir deyip tartışma de tetikliyorum.
Gece hayatına boyoz şey sokalım. Kır pidesi.
Evet. Hocam yayınımızın sonuna geldik artık. Saat 8 oldu. İnsanları evine gönderdik. İyi ki geldin, ayağına sağlık, ağzına sağlık. Teşekkür ediyoruz. Atalar hocam buradaydı her zamanki gibi hocam. Değerli yarın katkılarından
yine
dolayı.
Yarın yine burada oluruz diye. Yine burada olacaksınız.
Begüm
buradaydı. Ama cuma günü.
Cuma gününün bombasını patlatacağız. Cuma günü şarj gibi şarj
hazır
yapacağız.
Hazır olsunlar.
Evet, en eğlenceli tarihe geçecek. Evet, telefon bağlantıları falan alacağız cuma akşamı. Hayırlısı ya, hayırlısı bakalım kimler bağlanacak, neler söyleyecek. Önceden torpil isteyen varsa, ben bağlanmak istiyorum diyen varsa Instagram'a özelden yazsın. Belki torpil de yapabiliriz. İlk yazanlara torpil yapacağım hocam.
Güzel.
Şarjımız bitti o zaman bu akşamlık. Yarın yine 18'den 20'ye kadar buralarda olacağız. Görüşmek üzere.
Murat Özsoy'la Şarj.